bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sineklerin Tanrısı, William Golding, Adam Yayınları tarafından basılmıştır. Basım tarihi Ağustos 1993. 8. basım. Çeviren Mina Urgan. Altı Nokta Körler Derneği stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Esra Bayındır. Ön söz. William Golding 1911 yılında İngiltere'de doğdu. Önce fen bilimlerini, sonra da İngiliz edebiyatını okuyarak Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve sonra uzun süre öğretmen olarak çalıştı. Savaşta deniz eri oldu. Müttefiklerin Normandiya çıkartmasına ve daha birçok çarpışmaya katılıp subaylığa yükseldi. Golding 1934'te hiç kimsenin ilgisini çekmeyen bir şiir kitabı çıkarmıştı. Şiir yazamadığım için düz yazı yazıyorum diyen Golding, 20 yıl sustuktan sonra 1954'te Sineklerin Tanrısı'nı The Lord of the Flies yazdı. Bir söylentiye göre 20'ye yakın yayın evi bu kitabı basmaya yanaşmamıştı. Ne var ki Sineklerin Tanrısı basılır basılmaz Golding büyük bir üne kavuştu. Peter Brook 1963'te çağımızın klasiklerinden sayıldığı için okullarda ve üniversitelerde okutulan bu kitabın oldukça ilginç bir filmini çevirdi. Golding, Sineklerin Tanrısı'ndan sonra 5 roman daha yazdı. Bunlar da değerli yapıtlar olmakla birlikte, belki Sineklerin Tanrısı'ndan daha çapraşık, anlaşılması çok daha güç olduğundan bu ilk kitap kadar ilgi görmedi. Sineklerin Tanrısı'nın başlangıcını okuyanlar, bu kitabı ıssız bir adada çocukların serüvenlerini anlatan, küçükler için yazılmış bir öykü, Ballantine'ın 1858'de yazdığı ünlü çocuk kitabı Coral Island'ın Mercan Adası'nın çağdaş bir uygulaması sanırlar. Hatta Golding kendine özgü buruk alaycılıkla okuyucunun bu sanısını pekiştirmek istercesine Sineklerin Tanrısı'nın başlıca iki kişisini Mercan Adası'ndaki çocuklardan aldığı Ralph ve Jack adlarını verir. Mercan Adası'nda Ballantine oldukça duygusal ve biraz da bön bir iyimserlikle gemileri battıktan sonra Pasifik Okyanusu'nda ıssız bir adaya sığınan 3 İngiliz gencinin Büyük Britanya uygarlığının oldukça başarılı bir küçük örneğini nasıl yeniden kurduklarını anlatır. Golding'in kitabında da bir Mercan Adası ve İngiliz çocukları vardır ama 6 ile 12 yaş arasında olan bu çocuklar gelecekteki atom savaşı sırasında güvenilir bir yere götürülmek üzere bindikleri uçak bir saldırıya uğradığı için bu Mercan Adası'na düşmüşlerdir. Ve bu Mercan Adası'nda olup bitenler Ballantine'ın romanında olup bitenlere hiç mi hiç benzemediği gibi Sineklerin Tanrısı bir çocuk kitabı da değildir. Hamlet'i sadece bir öç alma trajedyası ya da Moby Dick'i sadece bir balina avı öyküsü saymak neden yanlışsa, Sineklerin Tanrısı'nı da çocuklar için yazılmış bir serüven romanı saymak o denli yanlıştır. Hatta Sineklerin Tanrısı'na roman demek de yersizdir. Çünkü bu kitap bir roman değil, gerçekçi bir anlatımla yazılmış olmakla birlikte bir alegoridir, yani simgesel anlamları olan bir öyküdür. Victoria Çağı yazarı Ballantine'ın Mercan Adası gibi Sineklerin Tanrısı'nda gördüğümüz ıssız adada yeryüzünün cennetlerinden biridir. Çocuklar da bu adanın okudukları Mercan Adası'na çok benzediğini söylerler. Ne var ki başlangıçta bunu hiç sezinlemediğimiz halde atom çağının çocukları bu güzelim adayı her açıdan bir cehenneme çevireceklerdir. Sineklerin Tanrısı, öykünün başlıca 4 çocuğundan ikisinin yani Ralph ile Domuzcuğun tanışmalarıyla başlar. Sineklerin Tanrısı, öykünün başlıca 4 çocuğundan ikisinin yani Ralph ile Domuzcuğun tanışmalarıyla başlar. 12 yaşlarında olan Ralph, iyi huylu, zeki, güzel bir çocuktur. Deniz kuvvetlerinde binbaşı olan babası gelip onları kurtarıncaya kadar bu ıssız adada yetişkinlerin baskısından uzak, çok hoş vakit geçireceklerine inandığından sevinç içindedir. Aynı sevinci paylaşmayan domuzcuğun gerçek adının ne olduğunu hiçbir zaman bilmeyiz. Şişmanlığından ötürü ona böyle bir ad takılmıştır. Domuzcuk yalnız şişman olduğu için değil, neredeyse kör denecek kadar miyop olduğundan, gözlük taktığı için, ikide bir nefes darlığı nöbetleri geçirdiği için ve aşağı sınıflara özgü bir şiveyle konuşan tek çocuk olduğu için ötekilerden ayrılır. Çocuklar arasında en üstün zekalısının böyle bedensel kusurları olması ve yoksul bir aileden gelmesi ayrıca ilginç bir ayrıntıdır bize kalırsa. Ağzını her açışında aklın ve sağduyunun sesini bize ileten domuzcuk, çocukların durumunun korkunçluğunu gerçekçi bir gözle görür. Burası bir adadır. Ralph'in babası da hiç kimsecikler de çocukların burada olduklarını bilmemektedir. Bir çaresini düşünüp kurtarılmanın yolunu bulmazlarsa ölünceye dek burada kalacaklardır. Onun için hemen örgütlenmeleri gerekmektedir. Adının şurasına burasına dağılmış çocukları bir araya getirmeli, kaç kişi olduklarını saptayan listeler hazırlamalı, bir toplantı yapıp kurtuluş çareleri düşünülmelidir. Domuzcuğun önerisi üzerine Ralph, sudan çıkardıkları şeytan minaresi biçiminde bir deniz kabuğunu boru gibi öttürerek çocukları toplantıya çağırır. Toplantıda ilk alınan kararlardan biri, şeytan minaresini elinde tutana söz hakkı verilmesidir. Böylece her toplantıdan önce öttürülen bu güzel deniz kabuğu, demokratça bir düzen içinde herkesin dilediği gibi konuşmasının, yani düşünce özgürlüğünün bir simgesi olur. Bu deniz kabuğundan tüm adada duyulan bir ses çıkarabilenin doğuştan bir önder olduğunu sezmişçesine çocuklar oy birliğiyle Ralph'i şef seçerler. Bu karara karşı çıkan tek kişi Jack'tir. Deniz kabuğunu eline almadan konuşmak isteyen, seçim yapılmadan şef olması gerektiğini küstah bir gururla açıklayan Jack'in bir bakıma hakkı vardır. Çünkü Ralph doğuştan bir önder olduğu gibi Jack de doğuştan bir önderdir. Şu farklı ki Ralph eşitliğe, sevgiye ve anlaşmaya inanan iyiliğe yönelik bir önder, Jack ise kendinden başkasına hor gören, zorbaca bir baskıya inanan kötülüğe yönelik bir önderdir. Jack görülür görülmez onun küçük bir faşist, çekirdek halinde bir başbuğ olduğu hemen anlaşılır. Jack, Katolik bir kilisenin korosunda şarkı söyleyen çocukların başıdır. Şimdi yapılan seçimde Jack'i istemeye istemeye oy veren koro üyelerinin öteki çocuklarınkinden farklı acayip üniformaları vardır. Gümüşle süslü dört köşe şapkalar, üstüne gümüş renkli bir haç işlenmiş, yerlere kadar uzun kapkara kaplar giyerler ve askerler gibi ikişer ikişer düzenli adımlarla yürürler. Sıcaktan ve açlıktan bitkin oldukları halde onlara yere oturma iznini bile vermeyen Jack'in sözünü dinlemek zorundadırlar. Zorbalığa dayanan üstünlüğünü ve bu adaya gelmeden önce koronun başıyken kuran Jack, ileride göreceğimiz gibi güçlendikçe zorbalığı da artırır. Leylans'ın dediği gibi küçük bir Hitler'mişçesine davranmaya başlar. Ona hizmet etmedikleri, sadece meyve yiyip oyun oynadıkları, geceleri de korkudan ağladıkları için 6-7 yaşındaki küçükleri, yaşamaları gereksiz yaratıklar sayar. Aklına esince kulluk kölesi haline gelen çocukların elini kolunu bağlatıp hiçbir neden göstermeden onlara dayak atar. Faşistlerin şatafatlı törenleri düşkünlüğüyle yüzünü boyalarla, başını çelenklerle süsleyip bir put gibi kurulur. Her konuşmasından sonra iki çocuğun tahta mızraklarını havaya kaldırarak şef söyleyeceğini söyledi demesine emreder. Domuzcuğu görür görmez adam yerine koymaması, şişko diyerek aşağılaması da faşistlerin aydınlık kafalara karşı duydukları kinin belirtisinden başka bir şey değildir. Jack ile Ralph arasında iktidarı elde etme savaşı açığa çıkmadan önce Ralph, Jack'in etkileyici kişiliğine kapılır. Onunla dost olmak ister. Hızlı koşamadığı, kayalara çabucak tırmanamadığı için Ralph, domuzcuğa pek önem vermez ilkin. Ama olaylar geliştikçe, şefliğinin sorumluluğu altında ezildikçe domuzcuğun değerini anlar. Kendisine şef olduğunu ve domuzcuğun hiçbir zaman bir şef olamayacağını bildiği halde kafasını domuzcuk gibi işletebilme yeteneğinden yoksun olduğunun farkındadır. Domuzcuk düşünebiliyordu. O şişko kafası adım adım ilerleyebiliyordu. O gülünç bedeninde bir beyin vardı. İşte bu yüzden domuzcuk Ralph'in akıl hocası olur. Tek başına bir beyin takımı işini görür. Ralph şefliğinin de sorumluluğunu artık taşıyamayacak kadar umutsuzluğa düşünce de domuzcuğun direnmesi ve ona destek olması sayesinde görevini sürdürür. İlk toplantıda olumlu kararlar alınır. Gene domuzcuğun önerisiyle sahilde hemen barınaklar yapılması ve açıktan geçecek gemileri işaret vermek üzere dağın tepesinde bir ateş yakılması kararlaştırılır. Hiçbir zaman sönmemesi gereken bu ateş, çocukların kurtuluş umudunun bir simgesi, bu ıssız adayla dünya arasında tek haberleşme aracıdır. Gel gelelim ateş yakma önerisini pek çekici bulan çocuklar, adanın büyükçe bir bölümünü ve bazı küçükleri yakarlar bu arada. Barınak yapmak için uğraşanlar ise ancak Ralph ve Simon'dır. Sığınacak yerleri olması zorunluluğunu ilk kendi düşündüğü halde aydınlara özgü bir tutum içinde şişman bedenini yormaya pek yanaşmayan domuzcuk kafasını işleterek güneş saati gibi uygarlık araçlarının yapımını tasarlamayı yeğler. Oyuna dalan çocuklar verdikleri kararları uygulamayı nedenli savsaklasalar, nedenli beceriksizce davransalar gene de durumu az çok idare edebilirlerdi herhalde. Ne var ki aslında iç içe olduklarından birbirinden ayrılmaması gereken iki şey, yani Jack'in av tutkusuyla mantık dışı bir korku adayı korkunç bir karabasana döndürür. Jack çocukların et yiyebilmeleri için ava çıkmasını istediğini söyler ama kendi de bunun farkında olmadığı halde gerçek amacı tıpkı savaşa benzeyen tehlikeli bir oyun oynayıp canlı bir yaratığın kanını dökmektir. Gelelim Ataun çağında yaşayan bir çocuk için bile kan dökmek kolay değildir. Nitekim Jack sürüngen bitkilere takılıp kalmış bir domuz yavrusunu öldüremez ilkin. Vuracakmış gibi bıçağını havaya kaldırır ama o bıçağın canlı bir şeyin üstüne inmesinin nedenli korkunç bir şey olacağını bildiği için hemen davranamadığından hayvancağız sürüngen bitkilerden sıyrılıp kaçar. Ne var ki av artık bir saplantı olmuştur Jack'te. Domuzları daha kolay kıstırabileceği bahanesiyle yüzünü gözünü renkli toprakla boyar. Hem ilkel kabilelerin adamlarına benzemek hem de kendi benliğini maskelemek için yapar bunu. Çünkü bu boya maskesinin ardına gizlenirse şimdiye dek boyun eğdiği tüm yasaklardan kurtulup daha kolay kan dökebileceğini bilir. Jack ile avcıları domuzları yakalamanın coşkusu içinde ateşe odun atmayı unuttukları için dağın doruğundaki umut ateşinin sönmesiyle ilk domuzun öldürülmesi aynı saatlere rastlar. Ve tam o sıralarda dumanı görseydi belki gelip çocukları kurtarabilecek bir gemi geçer açıktan. Ralph ile domuzcuk acılar içinde uzaklaşan geminin ardından bakarlarken Jack canlı bir yaratığı öldürmüş olmanın yabani sevinci içindedir. Daha sonraki avlarda özellikle bir dişi domuzun öldürülüşünde bu sevince neredeyse cinsel diyebileceğimiz kötü bir hazla karışacaktır. Jack bıçağını dişi domuzun gırtlağını sapladıktan sonra çocuklar hep birden kanayan hayvanın üstüne çullanırlar ve dişi domuz çocukların altında çöker. Çocuklar tüm ağırlıklarıyla doymuşçasına üstünde kalırlar. Aralarında en acımasızı olan Roger tahta mızrağını hayvanın makatına sokunca avcılar hep birden gülüşürler. Jack domuzları öldürdükçe daha yabansı, daha zalim olur. Faşistlere özgü dar kafalı şovenizmle ne de olsa vahşi değiliz biz, biz İngiliziz ve İngilizler her şeyi en iyi biçimde yaparlar diye övünen bu çocuk vahşilerin en kanı susamışı gibi davranır. Daha ilk domuzu vurduktan sonra bile ateşi söndürdüğü için onu suçlayan Ralph'e henüz el kaldıramadığından Ralph'in akıl hocası bildiği domuzcuğu yumruklayıp yere serer. Domuzcuğun gözlüğünün bir camının kırılmasına ve çocuğun tek gözlü kalmasına neden olur. Jack daha sonraları aklın ve sağduyunun temsilcisini tamamıyla kör edecektir. Ne var ki biz güçlüyüz, biz ava gideriz. Eğer bir canavar varsa biz onu avlayıp yakalarız. Çevresini sararız, vururuz, vururuz.
vururuz diye böbürlenen Jack, gizemli bir korkunun kurbanıdır aslında. Kendi domuzları avlarken ne olduğu belirsiz kötü bir varlığın da onu avladığını sanır. Zamanla tüm adaya egemen olan korku, 6-7 yaşındaki küçüklerin önce yılan gibi bir şeyden, sonra da bir canavardan yakılmalarıyla başlar. Kendi benliğinde de bir canavar gizlendiği için adada bir canavarın gizlenebileceğini aklı yatar Jack'in. Domuzcuk, küçüklerin geceleri doğal olarak duydukları korkunun bir simgesi olan bu canavara inanmaz. O aydınlık kafasını işleterek böyle hayal ürünü yaratıklardan değil, ancak insanlardan korkulması gerektiğini söyler. Ralph de canavara inanmaz ilkin. Ama bir süre sonra dağın doruğuna konan korkunç şeyi gecenin karanlığında kendi gözleriyle görünce canavarın varlığını yadsıyamaz hale gelir. Çocukların canavar sandıkları ölü bir paraşütçüdür aslında. Şefliğinin sorumluluğu altında ezilen Ralph, büyüklerin dünyasından küçüklere yardım edebilecek, yol gösterebilecek bir işaret beklemişti. Kara alaycılığının bir ustası olan Golding, o gece çocuklar uyudukları, bunu göremedikleri halde büyüklerin adadaki küçüklere bir işaret verdiklerini anlatır. Adanın üstünde bir hava savaşı sürüp gittiği sırada ışık saçan bir patlama olur. Ta yükseklerden düşen ölü bir paraşütçü, çocukların tek umudu olan ateşin bir daha yakılmasını engellercesine dağın doruğuna konar. Ve paraşüt rüzgarda şiştikçe ölü pilot canlıymış gibi devinir durur. Çocukların canavara inanmalarıyla birlikte Jack ile Ralph'in arasındaki düşmanlık açığa çıkar. Şimdilik hep Ralph'in öttürdüğü deniz kabuğuyla artık Jack çocukları toplantıya çağırır. Ralph'i korkaklık açısından domuzcuğa benzemekle gerçek bir şef olmamakla suçlayan Jack, bir hükümet darbesi yapıp iktidarı ele geçirmek için kıyasıya bir savaş verir. Gerekli oyları gene elde edemediği için demokratik yöntemlere göre yenilmiş sayılsa da aslında bu bir yenilgi değildir. Çünkü Jack ava gitmek ve et yemek isteyenlerin peşinden gelmelerini söyleyerek adanın öteki ucundaki Kaya Kale dediği yüksek kayalığa çekilince büyük çocukların tümü bundan böyle şef olduğunu açıklayan Jack'in yüzü boyalı vahşilerden oluşan kabilesine katılırlar. Böylece çocuklar demokratik düzenden cayıp kabile düzenine geri dönerler. Gerçi domuzcuk o güzel kafasını işleterek dağın doruğunda canavardan ötürü yakılamayan ateşin kumsalda yakılmasını önermiştir ama Jack ile kabilesi geceleyin barınaklara bir baskın yapıp domuzcuğun tek camlı gözlüğünü çalarlar. Adada ateş yakmanın tek yolu da domuzcuğun gözlüğünü merceğiyle kuru yaprakları tutuşturmak olduğu için çocukların kurtuluş umudu olan ateş artık hiç yanmayacaktır. Çünkü Jack açıktan geçen gemilere işaret vermek için değil, ancak avladığı domuzları kızartabilmek için gözlüğü çalmıştır. Böylece çocuklar korkularının ürünü olan canavarla birlikte belki ölünceye dek bu adada kalacaklardır. Canavara inanmayan tek çocuk küçük Simon'dır. Herhalde kendi üç dünyası ışık içinde olduğundan tüm çocukların ödünü koparan karanlıklardan hiç korkmadığı için geceliğin tek başına ormana giden, ara sıra bayılıp bir çeşit sahra nöbeti geçiren Simon'ı öteki çocuklar kafadan biraz çatlak bilirler. Simon herkesin derdini dert edinir. Barınakların yapılmasında Ralph'e yardım eden tek çocuktur. Jack'e ava katılmadığı bahanesiyle kızartılmış domuz etini domuzcuktan esirgeyince Simon kendi payına düşeni domuzcuğa verir. Küçüklerin erişemediği yüksek dağlardan en olgun meyveleri koparıp onlara sunar. Bunlar iyi yürekli insanlara özgü davranışlardır. Ama Simon sadece iyi yürekli olmakla yetinmez. Bir mistik, bir ermiştir bu küçük çocuk. Golding kitabını bir gazeteciyle tartıştığı sırada Simon'ın İsa'yı andıran bir kişiliği olduğunu, sezgileriyle gerçeği görebildiğini söylemiştir. Simon yalnızca gerçeği değil, geleceği de bilir. Örneğin, Ralph'in Günün birinde bu adadan kurtulacağı, evine geri döneceği içine doğduğu için canavarın dış dünyada değil, çocukların kendi içlerinde olabileceğini anlar. Simon, bizden başka canavar yok belki derken, Golding'i de belirttiği gibi insanlığın başlıca hastalığını dile getirmek ister. Kitaba adını veren sineklerin tanrısı bu hastalığın, yani insanların içindeki kötülüğü simgeler. Sineklerin tanrısı üstüne sineklerin konduğu ölü bir domuz başıdır. Jack, ilkel bir insanın inancıyla karanlık güçleri yatıştırmak, kendini ve kabilesini canavardan koruyabilmek amacıyla öldürdüğü bir domuzun başını kesip iki ucu sivriltilmiş bir kazığa geçirmiş, kazığı bir put dikercesine toprağa çakarak bu kokuşmuş domuz başını canavara sunmuştur. İngilizlerin Beelzebub dedikleri şeytanın kutsal kitaptaki İbranice adı sineklerin tanrısı anlamına gelen Baalzebub olduğu için de Golding kitabına bu adı vermiştir. Simon insanları çok sevdiği halde ara sıra tek başına kalabilmek için ormanda gizli bir yer bulmuştur kendisini. O gizli yerde sineklerin tanrısı ile karşılaşır günün birinde. Çocukların karabasanlarına giren canavar olduğunu açıklayan sineklerin tanrısı, çocuklar arasında ancak Simon'un gerçeği bildiğinin farkındadır. Çünkü ancak Simon canavarın çocukların içinde olduğunu, bundan ötürü de hiçbir zaman öldürülemeyeceğini anlamıştır. Sineklerin tanrısı kahkahalar atarak, "Sen biliyordun değil mi? Sizlerin bir parçası olduğumu biliyordun. Her şeyin bozulmasının nedeni benim. Bunu biliyorsun değil mi?" der. Sonra da Simon'u uyarır. "Seni istemiyorlar. Biz eğleneceğiz bu adada." Bu eğleneceğiz sözü adaya ilk geldikleri sırada Ralph'in "bu güzel yerde çok eğleneceğiz" demesinin korkunç bir yankısı gibidir. Onun için bir haltlar çevirmeye kalkma. Benim zavallı, yolunu şaşırmış çocuğum yoksa seni yok ederiz, anladın mı? Ve sineklerin tanrısı koskocaman kapkaranlık ağzını açınca Simon bu ağzın içine düşercesine yere yıkılır. Bir sağra nöbeti geçirir. Ne var ki Simon acı bir gerçekle, yani kendi benliğinde hiç bulunmayan kötülüğün çoğu insanların içinde var olduğu gerçeğiyle karşılaştığı halde bu kötülüğü simgeleyen sineklerin tanrısı Simon'u yutup yok edememiştir gene de. Simon kendine gelir gelmez dağın doruğuna çıkmaya karar verir. Orada bir canavar olmadığını çoktan sezmiştir. Simon canavarı düşündükçe gözünün önüne bir insan geliyordu. Hem yiğit hem hasta bir insan. Nitekim gecenin karanlığında bitkin bir halde düşe kalka dağa tırmanınca canavar sanılan şeyin aslında ne olduğunu görür. Ölü pilot gülünç bir kukla gibi devinip durmasın diye paraşütün kayalara ve çalılara takılmış iplerini çözer. Sonra durumu bildirmek üzere dağdan iner. O sırada korkunç bir fırtına patlak vermiştir. Kapkaranlık gecede çakan şimşeklerden, gök gürültüsünden ödü kopan çocukları oyalamak için Jack çılgın bir dansa zorlar onları. Canavarı nasıl öldüreceklerini simgeleyen bu dans çocukları korkudan koruyacak bir çeşit büyü gibidir. Bir halka yapın ve ne yazık ki aralarında Ralph ile domuzcuk da bulunan çocuklar hep bir ağızdan "canavarı gebert, gırtlağını kes, kanını dök" diye bağıra bağıra tepinirlerken yürüyecek hali olmadığından emekliye emekliye ilerleyen Simon ormandan çıkar. Tepedeki ölü adam diye bir şeyler anlatmaya çalışarak halkanın içine girer. Ve hem korkudan deliren hem de yabansı bir öldürme hırsına kapılan çocuklar canavarın olmadığını müjdelemeye giren Simon'ı canavar sanıp paramparça ederler. Simon'ın ölümüyle birlikte güçlü bir rüzgar ölü pilotun paraşütünü şişirir, paraşüt dağın doruğundan havalanır, adanın üstünden uçar, ölüyü alıp okyanusa gemer. Gerçi canavar artık yok olmuştur ama Jack ile kabilesinin yüreklerinde olanca gücüyle yaşamaktadır hala. İşte bu yüzdendir ki kafası en aydınlık olan çocuk karanlık güçlerin ikinci kurbanı olarak üçüncü kurbanı verilmesine ramak kalacak ve kitabın başlangıcında bir cennet olan bu güzel ada bir yangın yerine dönecektir.